Eğer bir ayrılık yaşadıysan, eski sevgilini unutmak isteyip de unutamıyorsan, bununla ilgili 5 tane ipucu vermek istiyorum. Şimdi işin bir enerjetik tarafı var. Enerji bedenimizde olan değişiklikler var. Bununla ilgili 2 tane şeyden bahsedeceğim. Bir de psikolojik açıdan, yani düşünceler boyutunda olan bazı sorunlar oluyor. Bununla da ilgili 3 tane ipucu vereceğim. Önce enerji açısından bizde nasıl şeyler oluyor? Bundan başlayayım. Çünkü bizim enerjimiz çok etkileniyor bu tarz durumlardan. İşin içinde ayrılık var. İşin içinde kalp kırıklığı var, duygular var. Bu yüzden bu kırılgan durumlardan çok çabuk etkileniyor. Şimdi ilk önce ne oluyor biliyor musun? Kalp bölgesi çok fazla etkileniyor. Çünkü biz kalbimizle seviyoruz. Birisiyle bağ kurarken önce kalp çakramız açılıyor ve karşı tarafla biz bu şekilde iletişim kuruyoruz. Arada bir bağ oluyor. Bu bağ aniden kesilince bu sefer orada akış değişiyor. Blokajlar oluşmaya başlıyor ve kalp çakrası bozulmaya başlıyor. Bu hangi duygularla ilişkili? Korku duygusuyla, öfke duygusuyla, hayal kırıklıkları. Yani kabaca kalbin acıması dediğimiz olay ve o sevgiyi sürekli düşünüp sürekli üzülmek, üzüntü, bu buranın bozulması ile ilgili bir problem oluyor ve tabii suçluluk çok fazla burada çıkabiliyor. Ondan sonra ikinci en çok bozulan yer de tam midemizin üstünde solar plexus dediğimiz mide çakrası olarak da dile getiriyoruz. Burası çok bozulmaya başlıyor ve bu noktada şunu söylemeliyim ki eterik bağ, eterik kordon, göbek bağı olarak bizim duyduğumuz, bahsettiğimiz şeyler buradan oluyor. Çünkü bizim kordon bağlarımız burada. Burası çok önemli bir enerji noktası. Biz buradan besleniyoruz. Gücümüzün büyük bir kısmını buradan alıyoruz. Ve bir kişiyle, sevdiğimiz insanla otomatik olarak buradan bir bağ oluşturuyoruz. Tamam, biz ayrıldık. Karşı taraftan bu enerji kesildi. Ama oradaki bizim bağımız, kordonumuz devam ederse öncelikle sürekli enerji çekmeye devam ediyor. Bu bizim enerjimizi düşüren bir şey zaten. Başka ne var burada? Bizim ruhsal sindirim dediğimiz, yaşadığımız şeyleri sindirip attığımız nokta da burası aslında. Burada bir bilinçaltı süreç işliyor diyebilirim ruhsal sindirim konusunda. Çünkü biz bir şeyleri yaşıyoruz. Ondan sonra bu arada yenilir yutulur şeyler de yaşamıyoruz hayatta. Ya başımıza bir kötülük geldi diyelim ya da ne bileyim aldatıldık, kötü olaylar gördük diyelim ilişkimizde. Bunlar yenilir yutulur şeyler değilse ne yapıyoruz? Bunu sindirip atmamız lazım. Hep verdiğim bir örnek. Eğer bozuk bir yemek yediysek bunu sindiremeyiz. Yani bunu ya ağız yoluyla ya alt taraftan, yani boşaltım sistemimizde bir şekilde atmamız, yolumuza devam etmemiz ve beslenmeye devam etmemiz lazım. İşte bu açıdan yaşadığımız ruhsal durumlarda da bunu bir şekilde atıp yolumuza devam etmemiz lazım. Burası da çalışmayınca ne oluyor? Duygusal geviş getirme dediğimiz olay, sürekli onu düşünme, sürekli aynı konu üstünde düşünme, yaşanan olayları, senaryoları sürekli gözden geçirme, bu olmaya başlıyor. Şimdi bununla ilgili 2 tane ipucu vereceğim. Burada birinci olarak yapmanı istediğim şey kalp üstünde çalışmak. Ha, buradaki enerji dengesini biz biyoenerjiyle de zaten onarıyoruz. Tamam, bu yapılıyor ama eğer buna imkanın yoksa kendin ne yapabilirsin? Bundan bahsedeceğim. Çünkü sen de kendi enerjini kullanabilirsin. Kendi enerjini farklı yerlere yönlendirebilirsin. Kendini şifalandırmak için doğal mekanizmanı kullanabilirsin. Bundan bahsedeceğim. Öncelikle kalp bölgesinden gelen yoğun öfke, yoğun suçluluk ve affedememe ile ilgili elini kalbinin üstüne koyup kendine suçlu olmadığını söyleyebilirsin. Diyebilirsin ki, tamam benim bu suçum yok. Yani elimden geleni yaptım. Kendimi affediyorum. Bunu kendine söyleyebilirsin. Nasıl söyleyeceğin sana kalmış. Burada önemli olan, evet bir şeyler oldu ve buradaki tek suçlu ben değilim. Bunu kendine hatırlatma. İkincisi, mide bölgesine çalışmak. Burada da aynı şekilde ellerini midenin üstüne koyup da affettiğini kendine söyleyebilirsin. Kimi affediyorsun? Öncelikle kendini affediyorsun burada. Çünkü karşı tarafa öfkelenmeye başladığımızda belli bir süre sonra artık o öfkeden hıncımızı alamıyoruz. kendimize kızmaya başlıyoruz. Aynı şey örneği gibi. Bana çok kötü davrandı, beni çok aşağıladı, sevgime karşılık vermedi. Tamam, buna kızıyoruz ama hıncımızı alamadığımızda ne oluyor? Artık kendimizi yıpratmaya başlıyoruz. O öfkeyi kendimize yönlendiriyoruz ve şu başlıyor: ben niye bana böyle yapmasına izin verdim? Ben neden kendime bunu yaptırdım? Nasıl bana bunu yapabilir? Ben buna izin vermemeliydim gibi kendimize yükleniyoruz. Burada da önce kendimizi affederek başlıyoruz, tamam mı? Yine bunu hissettiğimiz zaman, yani sürekli bu aynı bir reflü yaşıyor gibi böyle sürekli kokusu geliyorsa, yine elimizi midemize koyuyoruz. Koyduğumuzda orada sıcaklığı hissediyoruz. Tamam, elimden geleni yaptım. Kendimi affediyorum. Kendimi özgür bırakıyorum. Bu şekilde kendinize bunu hatırlatın lütfen. Aynı şekilde, tamam, eski sevgilimi de, X'i de, onu da özgür bırakıyorum. Onu da affediyorum. Yaşanılan durumu affediyorum. Bunu kendinize hatırlatın. Bu şekilde kendi enerjinizi en azından kendiniz üstünde kullanabilirsiniz. Bu da bir başlangıç olur. Evet. Bir de psikolojik olarak neler oluyor, bundan bahsetmek isterim. Burada da işin düşünce boyutu giriyor. Anlamlandırmaya çalıştığımız olaylar devreye giriyor. Bu neden önemli? Düşüncelerimiz bizim davranışlarımızı etkiliyor, genel psikolojik durumumuzu etkiliyor. Tamam. Bir de enerjetik açıdan da kendi kendimize blokajlar koyuyoruz. Aslında bir bölge onarıldığı zaman bu uzun süre iyi bir şekilde gidiyor, ama kişi kendi kendine belli düşüncelerle kendine saldırmaya devam ederse, kendini bloke etmeye devam ederse, tekrar konu baştan başa sarıyor. Burada da üç tane şeyden bahsedeceğim demiştim. Neden olabilir diye. Bunlardan birincisi şu: eğer net bir ayrılık sebebi yoksa bu bir sorun oluyor. Çünkü burada şunu düşünüyorsun: biz ayrıldık ama neden ayrıldık? Yani bu neden oldu? Belli bir sebep yok. Size sunulan sebepler sizi bir türlü tatmin etmiyor. Çok klasik şeyler vardır ya. Sen daha iyilerini hak ediyorsun. Ben sana iyi bir gelecek veremeyeceğim. Sen benim değişmemi istedin. Ben istediğin kişi olamıyorum. Ya bunun gibi çok böyle ucu açık, altı kaygan sebepler, hatta üzülerek söylüyorum, klişe sebepler bize anlamlı gelmiyor. Bunu bir türlü anlamlandıramıyoruz. Diyoruz ki bu bir sebep değil ki. Yani bu bir sebep değil. Bunlar aşılabilir. Karşı tarafa bunu söylüyoruz. O yine aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Ve biz anlamlı bir denklem kuramadığımız için bir soru işareti oluyor. Beyin anlamlandıramadığı şeyi sevmez. O yüzden bu unutamamanın, bir türlü o sayfayı kapatamamanın bir sebebi olabilir. Bununla ilgili şöyle düşünebilirsin: karşı taraf geçerli mazeretler sunamıyor. Kendini ifade edemiyor. Ayrılmak istiyor ama bunu dürüstçe söylemiyor olabilir. Kendini ifade edemiyor olabilir. Birazcık bunu kabullenme açısına gitmekte fayda var. İkincisi, net bir ayrılık konuşması yapılmadıysa, bu da oldukça kötü etkileyen bir durum. Çünkü her şey yolunda giderken birkaç kavga yaşanıyor ve bu kavgalar sonunda görüşülmemeye başlanıyor. Ve taraflar birbirini arayıp sormuyor ve enteresan bir şekilde ilişki kayıp gidiyor. Ya da çok belli belirsiz bir konuşma. Az önce verdiğim örnekteki gibi bir konuşma yapılmış. Bu konuşma sonrasında belli bir ayrılık konuşması yok. Bu da ikinci faktör bizi psikolojik olarak etkileyen. Bununla ilgili de yine ilk örnekteki gibi şunu düşünebilirsin: net bir ayrılık konuşması yapılmadı ama yine karşı taraf istemiyor. Buna yoğunlaşabilirsin. Ne yapılabilir? Olayın adını koymak için son bir kez daha bir konuşma istenebilir. Ama sizden kaçılıyorsa ve bu aynı zamanda emek isteyen bir şey. Nasıl ilişkiye başlarken bir emek harcanıyorsa, ayrılmak için de bir emek harcanması lazım. O ayrılık konuşmasını yapmak kolay bir şey değil. Gerçekten ciddi bir olay. Karşı tarafın buna enerjisi olmadığı ya da buna cesareti olmadığını düşünerek birazcık kendini rahatlatabilirsin. Ve üçüncü olarak da kendini suçlama ve yoğun pişmanlık. Burada enerji açısından ne demiştik? Kendini suçlama olabilir demiştik. Bu da aslında bununla örtüşüyor. Nasıl suçlayabilirsin kendini? Ben böyle böyle yaptığım için, onu biraz kendimden ittirdiğim için bu oldu. Ben ona daha açık davransaydım bu ilişki bitmezdi. Sürekli kendinle ilgili suçlamalarda bulunmak. Bu da unutamamak ve o sayfayı kapatamamanın bir sebebi olabilir. Hatta şöyle talihsiz bir durum olduysa, suçlanarak yani seni suçlayarak ayrıldıysa sevgilin, burada büyük bir tehlike var. Lütfen bu konuda dikkatli ol. Yani sen beni değiştirmeye çalıştığın için ben senden ayrılıyorum. Benden çok fazla şey istedin, o yüzden ayrılıyorum. Ya da yani sonsuz örnek var. Sen böyle yaptığın için bitti. Senin yüzünden bitti. Hayır, lütfen bunu kabul etmeyin. Yani bir ilişki bitiyorsa tek taraflı bir şey, bir davranış yüzünden bitmesi çok rasyonel bir bakış açısı değil. Tek bir tarafın yaptığı şeyle ilgili çok büyük bir hata olur, kabul edilemez bir şey olur ki onda da oturulup konuşulabilir. Ama böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalıyorsanız o başka bir şey. Lütfen bunu elemeyi bilin. Umarım bu talihsiz olay olmamıştır. Ama olduysa da bu konuda bir farkındalık olmasını isterim. Eğer bu olmadıysa bile sürekli kendini suçluyorsan burada da bir durup, hayır burada tek suçlu ben olamam. Yani bu ilişkinin içinde bir sürü şey oldu. Burada tek suçlu olan ben değilim şeklinde burada kendine bunu hatırlatmanı istiyorum. En azından bu sebepleri bilirsek birazcık yardımcı olabilir. Tabii ki bu konuda terapi almak, bu konuda bir terapistle birlikte yolculuk yapmak çok faydalı bir şey ama eğer şu anda bunu yapamıyorsan 5 tane teknik saydım. Bunlardan 2 tanesi enerjinle ilgili, enerji bedeninle ilgili, 3 tanesi psikolojik durumunla ilgili yani daha çok düşüncelerinle ilgili olan durumlar. Bunlar üstüne düşünerek hatta bunları uygulamaya çalışarak bir farkındalık kazanmaya çalışarak bir türlü unutmak isteyip de unutamadığın sevgilin sana yaşattığı zorluklarla ilgili umarım faydalı olur. Görüşmek üzere, sevgiler.